Ayrım 10.
Çekilen bütün sıkıntıların karşılığı bunca iyi insanla anlaşma halinde olmanın ve onların saygılarını hak kazanmanın hoşnutluğuyla ödeniyordu. Cosimo daha sonra anlayacaktı. Ortak sorun kalmadı mı işbirliği de anlamını yitirir. O zaman da yalnız bir adam olmak başkan olmaktan yeğdir. Ama bu arada komuta ediyor, gecelerini ormanda tek başına her zamanki gibi bir ağacın tepesinde nöbet tutarak geçiriyordu. Bir yangın başlangıcı görürse ağacın tepesine yerleştirdiği ve çok uzaktan duyulabilen küçük bir kampana aracılığıyla tehlike işaretini veriyordu. Böylece Ombrosalılar 3 ya da 4 yangın başlangıcını zamanında durdurup ormanı kurtarmayı başardılar. Bunlar kasıtlı yangınlardı. İki haydut ayı Ugasto ile yakışıklı Loren'in bunları çıkardığı anlaşıldı. İkisi de belde sınırları dışına atıldı. Ağustos sonunda da sağanaklar başladı, tehlike geçmişti. Bu süre içinde Ombrosa'da kardeşim hakkında hep övücü sözler işitiliyordu. Bu gurur okşayıcı söylentiler bize kadar geliyordu. Yine de çok becerikli, yine de yaptığı iyi işler var diyordu insanlar. Değişik dinden ya da karşı partiden biri hakkında tarafsız yargıda bulunmak, açık görüşlü olduklarını gösterip en öfkelendikleri düşünceleri bile anladıklarını göstermek için benimsedikleri ses tonuyla. Bu haberler karşısında generalin tepkileri sert ve basitti. Cosimo'nun topladığı koruculardan kendisine söz edildiğinde silahları var mı diye soruyordu. Eğitim yapıyorlar mı? Şimdiden savaş halinde harekata katılabilecek bir silahlı milis kurulmasını düşünüyordu. Babamızsa ses çıkarmadan dinliyor ve başını sallıyordu. Oğlundan gelen haberlerin acısını yeniden canlandırıp canlandırmadığı ya da tam tersine içinden kıvanç duyarak onu onayladığı ve soyunun sürdürüleceğine yeni bir umutla bağlanmaktan başka şey bekleyip beklemediği bir türlü anlaşılmıyordu. Yine de akla yakın gelen ikincisiydi. Gerçekten olayların başlamasından birkaç gün sonra atına bindi ve oğlunu aramaya çıktı. Bir kayın ağacı dizisinin çevrelediği açıklıkta karşılaştılar. Baron gördüğü halde oğluna hiç bakmadan atını 2-3 kere döndürdü. Delikanlı zıplaya zıplaya yol alarak en yakın ağaca kadar ilerledi. Babasının karşısına vardığında yazları yaban kedisi postundan yaptığı kalpağın yerini tutan hasır şapkasını çıkardı. ''Muhterem pederim, günaydın.'' dedi. ''Günaydın oğlum. İyisiniz ya. İleri yaşım ve bunca acımla ne kadar bağdaşırsa o kadar iyiyim. Sizi çok iyi gördüğüm için mutluyum. Aynı şeyi ben de senin için söyleyeceğim. Kamu yararına çalıştığını işittim. Beni barındıran ormanların kurtarılması başlıca isteğimdir muhterem pederim. Ormanın bir bölümünün bize ait olduğunu biliyor musun? Zavallı büyük annen Elizabeth'ten kaldı. Biliyorum muhterem pederim. Belirio denen yer... 30 kestane ağacı, 22 kayın ağacı, 8 çam ve bir akça ağaç var. Bütün kadastro haritalarının kopyasını elde tutuyorum. Orman sahibi olarak ağaçlarıyla ilgili herkesi bu işe ortak etmek istedim. Tamam dedi bu yanıtı olumlu karşılamışa benzeyen baron. Duyduğuma göre bu bir fırıncı, meyve bahçesi sahibi ve nalbant birliğiymiş diye eklemekten de kendini alamadı yine de. Eh öyle muhterem pederim. Namuslu olmak koşuluyla bütün meslekler temsil ediliyor. Dük ve soyluların başta geleni olarak bu birliğe komuta edebileceğini biliyor musun? Başkalarından daha çok düşüncem varsa ve bu düşüncelerimi kabul ederlerse tamam. Komuta etmek diye de buna derim ben. Baronun dilinin ucuna gelmişti. Bugünkü günde komuta etmek için töre ağaçlarda yaşamak mı diyecekti. Ama bu hikayeye dönmek neye yarardı? Düşüncelerine gömülü içini çekti. Sonra kılıcının asılı bulunduğu omuz kayışını çözdü. 18 yaşındasın dedi. Seni büyük bir insan olarak görmelerinin sırasıdır. Benim fazla yaşayacak zamanım kalmadı. İki eliyle kılıcını avuçları içinde tutuyordu. Sen Ronda Baronusun, hatırladın mı? Muhterem pederim, adımı unutmadım. Bu ada ve taşıdığın baronluk payesine layık olacak mısın? İnsan olmak adına ve onun bütün niteliklerine layık olmak için elimden geleni yapacağım. Al şu kılıcı, benim kılıcımı. Baron üzengelerinde dikildi. Cosimo dalının üzerinden eğildi ve babası kılıcı taktı. Muhterem pederim, teşekkür ederim. Bu kılıcı yararlı işlerde kullanacağıma söz veriyorum. Elveda oğul. Baron atının başını çevirdi, dizginleri hafifçe asıldı ve ağır ağır uzaklaştı. Cosimo bir an kendi kendine kılıcıyla selam vermesinin gerekip gerekmediğini sordu. Sonra babasının gösteri hareketleri için değil, savaş için kendisini silahlandırdığını düşündü ve kılıcını kınında bıraktı. 15. Aşağı yukarı o günlerde Cosimo, avukat şövalyenin davranışında bir gariplik fark etti. Sanki Carriga'nın uyur gezer hali dalgınlığından değil, kendisine egemen olan bir saplantıdan geliyordu. Artık sık sık gevezelik ettiği görülüyordu. Eskiden insanlardan kaçan bu adam kente asla adımını atmazdı. Şimdi hep limanda oturuyor, topluluklara karışıyor, yaşlı patronlarla denizcilerin yanında rıhtım korkuluğuna oturup gemilerin geliş gidişini izliyor ya da korsanların verdiği zararları yorumluyordu. Berberi korsanlarının yelkenleri hala bizim kıyılara kadar uzanıyor ve ticaretimize sekte vuruyordu. Aslında bu iş basit bir korsanlıktı. Korsanlara rastlayanların bu işte kulak ya da burunlarını bırakmasalar bile sonlarının Cezayir'de geldiği çağlar geçmişti. Müslümanlar bir Ombrosa yelkenlisine rastladılar mı, Morina balığı varilleri, Hollanda peynirleri, pamuk balyaları gibisinden yükleriyle yetiniyorlardı. Ara sıra bizimkiler daha hızlı çıkıyor, korsanların ellerinden kurtuluyor, korsan yelkenlisinin direklerine bir el ateş ediyorlardı. Berberiler de onlara tükürük, çirkin hareketler ve haykırışlarla karşılık veriyorlardı. Kısacası bu açık bir korsanlıktı. Paşalar yapılanları doğrulamak için armatörlerimizle tüccarlarımızın eskiden bazı malların tesliminde sözlerini tutmadıklarını, hatta kendilerini soyduklarını söyleyerek alacaklı olduklarını öne sürüyorlardı. Yağmayla yavaş yavaş zararlarını gidermeye çalışıyor, aynı zamanda da anlaşma ve itirazlarla sık sık kesilen ticaret görüşmelerini sürdürüyorlardı. İki tarafında kesin kapışmalara yol açmakta çıkarı yoktu. Denizcilik kuşku ve tehlikelerle doluydu. Ama bunlar asla trajediye dönüşecek kadar yozlaşmıyordu. Aktaracağım öykü bana Cosimo tarafından değişik biçimlerde anlatıldı. Bunların içinden ayrıntıları en zengin olan ve mantığı en az örseleyenle yetineceğim. Kuşkusuz kardeşim serüvenlerini anlatırken bunlara kendi uydurduğu pek çok şeyi de katıyordu. Başka kaynak olmadığından her zaman onun anlattıklarıyla yetinmeye çalışıyorum. Yangına karşı korunmak için tuttuğu nöbetlerle gece uyanmaya çalışan Cosimo bir keresinde vadi boyunca inen bir ışık gördü. Kendininkine benzeyen adımlarıyla dallar üzerinde sessizce ilerleyip bu ışığı izledi ve başında fesi, sırtında cübbesi, elinde bir fenerle hızlı hızlı yürüyen Enea Silvio Carrega'yı keşfetti. Tavuklar gibi yatmaya alışkın avukat şövalyenin bu saatte dolaşmasına yol açan şey ne olabilirdi? Cosimo en ufak bir gürültü yapmamaya çalışarak izledi onu. Ama amcasının böylesine şevkle yürüdüğü sıra sağırlaştığını ve pabuçlarının burnundan ötesini görmediğini biliyordu. Avukat şövalye keçi yolları ve kestirmelerden çakıl taşlarıyla kaplı bir kıyıya vardı. Ay yoktu. En yakın dalgaların kımıltılı köpüğü dışında denizin üzerinde bir şey görülmüyordu. Cosimo kıyıdan biraz verideki bir çam ağacındaydı. Bölgenin alçak yerlerinde bitki örtüsü biraz seyreliyordu ve dallardan her yere varmak artık o kadar kolay değildi. Ne olursa olsun Cosimo tepesinde yüksek fesiyle ufak tefek ihtiyarı ıssız kıyıda, karanlık denizin üzerinde fenerini sallarken rahatça görüyordu. Bu karanlıkta birden çok yakın, sanki yeni yakılmış bir başka fenerin ışığı ona karşılık verdi. Son hızla karanlıktan bu ülkede rastlanmayan dört köşe siyah yelkeniyle kürekli bir küçük tekne fırladı, kıyıya yanaştı. Fenerlerin titrek ışığında Cosimo sarıklı adamlar gördü. Bazıları ufak kürek oynatışlarıyla kıyıdan ayırmadıkları kayıkta kaldılar, öbürleri yere atladılar. Kırmızı şalvarlar giymişlerdi. Kuşaklarına parlak palalar sokuluydu. Cosimo gözleriyle kulaklarını dört açıyordu. Amcasıyla berberiler anlar gibi olduğu yabancı bir lehçeyle konuşuyorlardı. Herhalde ünlü Frank diliydi. Zaman zaman Cosimo Enea Silvia'nın öbür anlaşılmaz sözlere karıştırırken üzerinde direttiği İtalyanca sözcükler duyuyordu. Bizim oralarla ilgili bu sözcükler de gemi adlarıydı. Ombrosolu armatörlere ait ya da bizim limanla komşularımız arasında gidip gelen bildik tek direkli yelkenlilerle çektirmelerin adları. Şövalyenin ne gibi bilgiler verdiğini kestirmek kuşkusuz güç değildi. Gemilerin Ombrosa'ya gelip gittikleri günleri, yüklerinin ne olduğunu, rotalarını ve taşıdıkları silahları haber veriyordu korsanlara. İhtiyar bütün bildiğini söylemiş olmalıydı, geri döndü. Korsanlar teknelerine atlayıp kapkara denizin üzerinde kaybolurken o da hızla uzaklaştı. Konuşmanın çabukluğundan bu görüşmelerin sık sık yapıldığı belliydi. Tanrı bilir amcamız ne kadar zamandan beri öğütleriyle berberi tuzaklarına yardımcı oluyordu. Cosimo bu ıssız kumsaldan uzaklaşacak güçten yoksun, çamının tepesinde kalıvermişti. Rüzgar esiyor, deniz taşları kemiriyor, ağaç bütün eklemleriyle inliyor, havanın serinliğinden değil de az önce gözleriyle gördüğü kötü olayın etkisiyle kardeşim dişleri birbirine vuruyordu. Çocukluğumuzda her zaman güvenilmez diye nitelediğimiz ve Cosimo'nun yavaş yavaş değer verip acımayı öğrendiği bu ufak tefek utangaç, gizemli ihtiyar, bağışlanmaz bir hain olup çıkıyordu. Bu nankör yanılgılarla dolu bir yaşamın sonunda bir kalıntı olarak kendisini kucaklayan ülkesine karşı çalışıyordu şimdi. Ama niçin? Yaşamı boyunca bir kere aralarında mutlu olduğu o bölgelerin ve halkların özlemi miydi onu böylesine aşırılıklara iten? En ufak lokmanın alçalışını hatırlattığı bu ülkeye karşı geçmek bilmez bir kini mi vardı? Kardeşim bölündüğünü hissediyordu. Bizim tüccarların mallarını kurtarmak için hemen casusun oyununu haber vermek istiyor ama anlaşılmaz bir sevginin piç kardeşine bağladığı babamızın duyacağı acıdan çekiniyordu. Cosimo şimdiden sahneyi gözünün önüne getirebiliyor, elleri kelepçeli ve muhafızların arasındaki şövalyeyi çift sıra olmuş küfüre boğan ombrosalıların arasında geçerken görüyordu. Bir alana götürülecek, boynuna ip geçirilecek, asılacaktı. Gian de Brugge'nin asılmasından önceki uykusuz geçirdiği geceden beri Cosimo asla bir idamda hazır bulunmayacağını yemin etmişti ve şimdi yakınlarından birinin idam fermanını elleri arasında tutuyordu. Bu düşünce bütün gece ve sonraki gün boyunca kafasını kurcaladı. Öfkeyle bir daldan ötekine geçiyor, tekmeler atıyor, dallara asılıp kendini yukarı çekiyor, kafasının çok karışık olduğu anlarda hep yaptığı gibi ağaç gövdeleri boyunca kayıyordu. Sonunda bir orta yol buldu. Adaletin işe karışmasına yol açmadan bu karanlık ilişkileri koparacak biçimde amcasıyla korsanları korkutacaktı. Gece 3-4 dolu tüfekle çam ağacından nöbet tutmaya karar verdi. Artık avcılığın çeşitli gereklerini yerine getirmek için bir silah deposuna sahipti. Şövalye korsanlarla buluştuğunda kurşunlara tepelerine ıslıklar çaldırarak silahları birbiri ardınca boşaltmakla işe başlayacaktı. Korsanlarla amcası birer yana kaçacaklardı. Hiç kuşkusuz gözü pek bir adam olmayan şövalye, tanındığına ve bundan böyle kumsaldaki buluşmalarının izleneceğine kesinlikle inanacağından, Müslüman denizcilerle yeni bağlantılar kurmaktan kaçınacaktı. Bütün tüfeklerini doğrultan Cosimo, hiçbir şey olmadan 2 gün çam ağacında bekledi. 3. gece ufak tefek ihtiyar başında fesiyle kıyıdaki taşlar arasında sendeleyip koşarak göründü sonunda. Feneriyle yeniden işaret vermeye başladı ve tekne sarıklı denizcileriyle kıyıya yanaştı. Cosimo elini tetikte tutuyordu ama eteş etmedi. Çünkü işler bu kez bambaşka bir yön izliyordu. Amcasıyla kısaca konuştuktan sonra korsanlardan ikisi sandala doğru bir işaret yaptılar. Öbürleri malları boşaltmaya başladılar. Fıçılar, sandıklar, balyalar, çuvallar, damacanalar, peynir yüklü sandıklar indi. Kıyıda tek sandal değil, ağız ağza dolu teknelerden bir filo vardı. Sarıklı bir sıra hamal kumsalda dizildi. Amcamız kararsız ve hızlı küçük adımlarıyla tehlikeli engeller arasından bir mağaraya kadar yol gösterdi bu adamlara. Berberiler kuşkusuz son saldırılarının ürünü olan bu malları bu mağaraya gizlediler. Bu yeni manevralar nedendi? Sonradan olayları birleştirmek kolay oldu. Berberi yelkenlisi resmi bir ticaret amacıyla limanlarımızdan birine demir atmak zorunda kalınca gümrük denetiminden geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla korsanlar yağmaladıkları malları dönüşte almak üzere güvenli bir yere gizlemek zorundaydılar. Böylece tekne son haydutluk olaylarına yabancı olduğunu kanıtlayacak ve ülkelerimiz arasındaki normal ticari ilişkileri güçlendirecekti. İşte bütün gizli kapaklı yönleri sonradan öğrenildi. O ara Cosimo kendi kendine sorular sorarak vakit kaybetmedi. Korsanlar bir mağaraya hazine gizlemişlerdi. Teknelerine dönüyor ve hazineyi orada bırakıyorlardı. En kısa zamanda bunu ele geçirmek gerekirdi. Cosimo bir an bu mallarda hak sahibi olmaları gereken Ombrosa tüccarlarını uyandırmayı düşündü. Ama aileleriyle birlikte ormanda açlık çeken kömürcü dostlarını hatırladı. Daha fazla duraksamadı. Daldan dala atlayarak yüksekçe düzlüklerinin çevresindeki kaba saba kulübelerde yatan Bergamoluların bulunduğu yere koştu. ''Çabuk gelin hepiniz, korsanların hazinesini keşfettim.'' Çadırların, çalı çırpıdan yapılma kulübelerin altında insanların soluduğu, tükürdüğü duyuldu. Şaşkınlık çığlıkları ve sorularla kesilen lanetlemeler ortalığı çınlattı önce. ''Ne var, altın mı, gümüş mü?'' ''İyi göremedim.'' dedi Cosimo. ''Kokusundan daha çok yığınla morina balığı ve biberli peynir bulunduğunu sanıyorum.'' Bu sözler üzerine ormanda yaşayan bütün adamlar ayaklandılar. Tüfeği olan kapıyor, öbürleri küçük balta, kargı ve yabalarını alıyorlardı yanlarına. Özellikle de malları taşıyacak kap ediniyorlardı. Patlak sepet ve kömür tozundan arınmamış çuval alan bile vardı. Büyük bir kafile yola çıktı. Kadınlar bile tepelerinde sepetlerle aşağı iniyorlardı. Kafalarında torba geçiren çocuklar da meşale taşıyorlardı. Çamdan zeytin ağacına, zeytin ağacından ada çamına geçen Cosimo önlerindeydi. Ardında mağara ağzının açıldığı kayalık çıkıntıyı dönmek üzereydiler ki eğri büğrü bir incir ağacının tepesinde palasını kaldırıp haykırarak tehlike işareti veren bir korsanın beyaz gölgesinin belirlediğini gördüler. Cosimo birkaç sıçrayışta berberinin tepesine vardı ve kılıcını beline öyle bir batırdı ki korsan kendini tepe üstü kayalara fırlatmaktan başka çare bulamadı. Mağara korsan reislerinin toplantısına sahne oluyordu. Malların boşaltılışı sırasındaki telaşı arasında Cosimo reislerin mağarada kaldıklarını görmemişti. Nöbetçilerinin çığlığını duydular. Yüzü ise bulanmış, tepelerine torba geçirilmiş, kazmalı kürekli bir kadın ve erkek sürüsüyle kuşatıldıklarını gördüler. Palalarını kaldırdılar ve kendilerine yol açmak için ileri atıldılar. Hurra, hota, inşallah, savaş başladı. Kömürcüler sayıca daha çoktular ama korsanlar daha iyi silahlanmıştı. Yine de palalara karşı savaşmak için en iyi şeyin kazma ve kürek olduğu biliniyordu. Ve Arapların palaları çentik çentik olup geri çekiliyordu. Tüfekler de tersine gürültü edip duman çıkarmaktan başka şeye yaramıyordu. Korsanlardan bazılarının tüfekleri vardı ama çok güzel görünüşlü altın ve gümüş kalkmalıydı bu tüfekler. Ancak mağaranın neminde tüfeklerin çakmak taşı ıslanmıştı. Silahlar patlamıyordu. Kömürcülerin en kurnazları ellerinden tüfeklerini almak için subayların başına kürekleriyle vura vura sersemletmeye çalışıyorlardı. Ama sarıklar kürek vuruşunu hafifletiyordu. Karına diz atmak daha iyiydi. Arapların göbeği açıktaydı çünkü. Yoksun kalmaktan korkulmayacak tek silah çakıl taşlarıydı. Bunu gören kömürcüler taş atmaya koyuldular. Araplar karşılık verdiler. Bir anda savaş daha düzenli bir görünüşe büründü. Ama ortalığa yayılan tuzlu morina balığının kokusuyla başları dönen kömürcüler mağaraya girmeye çalışırken berberiler de kıyıda kalan tekneye doğru kaçmak istediklerinden büyük direnme nedenleri yoktu ortada. Bergamoluların bir çıkışı onlara mağaranın yolunu açtı. Müslümanlar taş yağmuru altında direnmeye devam ederken denize giden yolun açıldığını gördüler. Bu koşullarda savaşa devam edip vakit geçirmek neye yarardı? Demir alıp kirişi kırmak çok daha iyiydi. Kayıklarına varır varmaz üç korsan, üçü de soylu subaylardı, yelkeni açtılar. Kıyıya çok yakın bir çam ağacından Cosimo bir sıçrayışta direğe geçti. Serene asıldı ve tepede tutunmak için dizlerini sıkarken kılıcını kınından çıkardı. Üç korsan da palalarını kaldırmışlardı. Kardeşim kılıcını sağa sola savurup üçünü de başarısızlığa uğratıyordu. Henüz kıyıya değen sandal bir o yana bir bu yana yatıyordu. Birden ay ışığında hem Müslümanların palalarının hem de baronun oğluna verdiği kılıcın parıldadığı görüldü. Kardeşim direkten aşağı kaydı. Kılıcını korsanlardan birinin göğsüne sapladı. Ve adam küpeşteden denize devrildi. Bir kertenkele kadar çevik öbür ikisinin saldırılarından çifte hamleyle kendini koruyarak yine yukarı tırmandı. Bir daha aşağı indi ve ikinciyi şişledi. Üçüncüyle kısa bir didişmesi oldu. Son bir inişle onu da hakladı. Üç Müslüman subay sakalları yosun dolu, gövdelerinin yarısı suda yarısı dışarıda yatıyorlardı. Öteki korsanlar taş ve kürek vuruşlarıyla bayıltılmış mağaranın girişinde seriliydiler. Hala direğe sarılmış duran Cosimo, zaferin sevinci içinde çevresine bakınırken o ana kadar gizlenmiş olan avukat şövalyenin kuyruğuna neft yağı sürülmüş bir kedi gibi mağaradan dışarı fırladığını gördü. Ennio Silvia başı önünde koşarak kumsalı geçti. Kıyıdan uzaklaştırmak için kayığı itti, içine atladı, küreklere yapıştı ve bütün gücüyle açığa doğru çekmeye koyuldu. Serene asılı duran Cosimo, ''Ne yapıyorsunuz şövalye, deli misiniz, kıyıya dönün, nereye gidiyoruz?'' diye bağırdı. Öyle ya Ennio Silvio Carrega kendini sağlama almak için korsan gemisine yetişmek istiyordu. Hainliği yatsınamayacak biçimde ortaya çıkmıştı. Kıyıda kalsa sonu dar ağacında gelirdi. Kürek çekiyor, çekiyor, Cosimo da kılından çıkardığı kılıcı elinde güçsüz ve silahsız bir ihtiyara karşı ne yapacağını bilmiyordu. Aslında bir amcaya karşı güç kullanma hoşuna gitmiyordu. Ona erişmek için direğin tepesinden aşağı inmesi gerektiği de cabası. Bir sandalın içine inmekle yere inmiş olmuyor muydu? Yoksa kökü bulunmayan bir ağaca atlamakla yasasını zaten daha önce çiğnememiş miydi? O an çözümlenemeyecek kadar karışık bir sorundu bu. Böylece hiçbir şey yapmıyor ama bacakları iki yanda serenin tepesine büzülmüş duruyordu. Dalgaların üzerinde ilerliyor, hafif bir rüzgar yelkeni şişiriyor, ihtiyar durmadan kürek çekiyordu. Cosimo bir havlama işitti ve sevinçle ürperdi. Amcası ve köpeğiyle aile arasındaydı. Kayık gezintisi yapıyordu. Ağaçlarda geçen bunca yıldan sonra hoş bir eğlenceydi bu. Ay ışığı denizin üzerinde parıldıyordu. İhtiyar yorulmaya başlamıştı. Kürek çekmekte zorlanıyordu. Ağlıyordu. Kendi kendine ''Ah Zahire! Ah Allah Allah Zahire! ah zahire inşallah demeye koyuldu. Böylece anlaşılmaz bir biçimde Türkçe konuşup gözyaşları arasında Cosima'nın hiç duymadığı bir kadın adını yineleyerek yol alıyordu. Ne diyorsunuz şövalye, ne oluyor böyle size? Nereye gidiyoruz? Diye sordu kardeşim. Zahire, ah Zahire, Allah Allah diyordu ihtiyar. Bu Zahire de kim şövalye? Bu yönde gitmekle Zahire'yi bulacağınızı mı sanıyorsunuz? Eneo Silvio Carrega başıyla onaylıyor ve gözyaşları arasında ay ışığına Zahire'nin adını haykırarak Türkçe konuşuyordu. Cosimo hemen bir takım varsayımlar kurmaya koyuldu. Belki de bu yalnız ve gizemli adamın sırrı sonunda kendisine açıklanacaktı. Şövalye korsan gemisine doğru giderken Zahire'yi bulmak istiyordu. Kadın uzaklarda Osmanlı topraklarında olmalıydı. Belki Enea'nın bütün yaşamına bir sevgi özlemi egemen olmuştu. Arı yetiştirir ya da su yolları yaparken bu yitirilmiş mutluluğun yolunu izliyordu. Belki orada deniz aşırı bahçelerde bir sevgilisi, bir karısı olmuştu. Ya da daha akla yakını bir kızı, çocukluğundan beri göremediği bir kızı. Onun için yıllar boyu limanımıza demir atan Türk ve Berberi gemileriyle ilişki kurmaya çalışmış, hiç kuşkusuz sonunda haberlerini almıştı. Belki kızının köle olduğunu öğrenmişti de para ödeyip geri almak için korsanlara bilgi vermeyi önermişti. Belki aralarına kabul edilmek ve Zahire'nin ülkesine doğru yola çıkmak için onun da bir bedel ödemesi gerekiyordu. Hilesi ortaya çıktığına göre artık Ombrosa'dan kaçması zorunluydu. Berberiler onu gemilerine alıp Zahire'ye götürmemezlik edemezlerdi. Kesik ve soluk soluğa söylediği sözlere umutsuz, yalvaran ve korkulu çığlıklar karışıyordu. Ya bu kere de gidemezse? Ya yeni bir yolculuk böylesine arzuladığı yaratıktan onu yine ayırırsa? Küreklerini oynatabilmeyi başaramıyordu. Tam o sıra başka bir gölge yaklaştı. Başka bir berberi kayığı. Çarpışmanın gürültüsü gemiye kadar gitmiş olmalıydı. Durumu anlamak için bir keşif kolu gönderiyorlardı.